Ayrım 13. Çılgın gibi Suat Derviş. Fakat artık o kelime bir defa söylenilmiş, o istek bir defa ortaya atılmış bulunuyordu. Gitme. Yanımda kalmanı istiyorum. Muhsin'in o güne kadar kendi kendine itiraf etmediği bu istek, şiddetli bir hamleyle tahte şuurundan bükülerek bir kelime halinde şuuruna intikal etti. Bu istek artık ortada bulunuyor. Ve bu sözü söylediği dakikadan beri Muhsin artık şunları da biliyor. O, Celile'nin artık kocasının evine gitmesini, artık bir başka erkeğe de ait olmasını, artık herkesin ona Ahmet'in karısı nazarıyla bakmasını istemiyordu. Bunu çok zamanlardan beri mi istemiyordu? Bilmiyor. Gitme dediği andan beri bunu, Celile ile ilk tanıdığı günden beri istemediğini zannediyor. Celile, lalet daim bir kadın olsa, belki Muhsin onu hayattan çeker ve alır ve bu rezaletin kimse farkına varmaz. Bu kapalı geçebilir. Fakat Muhsin'in yardımıyla Ahmet, şu silo inşaatı işine girdiğinden beri Celile ile Ahmet, bugün İstanbul'un, hatta bütün Türkiye'nin kalburüstü gelen çiftlerinden biri oluverdiler. Celile'nin kocası kendi yardımıyla dahi olsa artık hatırı sayılır ve ismi sayılırlar arasına geçmiş bulunuyor. Bundan sonra Ahmet ömrünün sonuna kadar müreffeh ve itibarlı bir hayat geçirebilir. Eğer Celile'yi kendi yanında alıkoysa Muhsin ona ne verecek, ne verebilecek? Her zaman için Ahmet'in ona verdiği hayattan daha müreffehini verebileceğinden emin. Ona bol bol sevgi de verecek. Fakat itibarını nasıl iade edecek? Kocasını kendisiyle aldatmış ve kendisi için aile evinden uzaklaşmış ve yuvasını yıkmış bir kadına Muhsin nasıl olur da itimat eder, şeref ve haysiyetini onun eline terk eder ve ona ismini verir? Bu imkanı olmayan bir şeydi. Bu Muhsin'in prensiplerine uymayan bir şeydi. Muhsin namuslu ve şerefli bir erkekti. Ve 45 yaşından sonra şimdiye kadar taşıdığı ve benimsediği fikirlerin aksine hareket edemez. Muhsin'in Celile'ye kocanı terk et diye bir teklif yaptığı zaman bu teklifin bütün mesuliyetini yüklenecek bir durumda olması lazımdı. Muhsin Celile'yi çok sevebilir, Celile için çıldırabilirdi. Fakat hiçbir zaman kocasının elinden alacağı bu kadınla meşru bir surette hayatını birleştiremezdi. Aldatılmak, rezil olmak korkusu buna mani olurdu. Çünkü Muhsin Celile'ye itimat etmiyor, Celile'ye itimat edemiyordu. O Celile'nin nasıl en ufak bir tereddüt hissetmeden kocasını aldattığını görmüştü. İşte bunun için de neticelerini hiç düşünmeden, hiç muhakeme etmeden sadece hissiyatına kapılarak söylemiş olduğu bu isteği hem kendi unutmak hem de Celile'yi unutturmak istiyordu. Fakat ne kadar gayret etse, ne kadar unutmak istese beyhudeydi. Bu söz bir kere söylenilmiş, bu istek bir kere izhar edilmiş, bu temenni bir kere açığa vurulmuş, bu iştiyak kelime haline konulmuş bulunuyordu. Celile de Muhsin de artık bu sözü unutamıyorlardı. Her buluşmalarında Celile'nin dudağının ucunda telaffuz edilmeyen bir sual, kalayım mı? Her ayrılışlarında Muhsin'in dudağının ucunda bir rica bulunuyordu. Gitme ne olur. Fakat ne Celile bu suali soruyor, ne Muhsin bu ricada bulunuyordu. Fakat bir daha tekrarlanmayan istek, her ikisini sade beraber oldukları zaman değil, bilhassa ayrıldıkları andan itibaren buluşacakları saate kadar rahatsız ediyor, adeta kıvrandırıyordu. Muhsin artık hakikati, hakiki isteğini kendisinden gizleyemez olmuştu. Gitme sözü tıpkı bir olta gibi, tahte şuurundan yüzen ve sahte çıkmak uzak olan iştiyakı avlamış, şuuruna çekmiş ve çıkarmıştı. Muhsin şimdi ne istediğini ve neden rahatsız olduğunu, tekrar huzura kavuşması için ne gibi bir şeyin tahakkuk etmesi lazım geldiğini biliyordu. O, Celile'nin kendisine ait olmasını istiyordu. O, Celile'yi istiyor. O, Celile'yi kıskanıyordu. Ölecek gibi, öldürecek gibi, çıldıracak gibi kıskanıyordu. Celil'i yanında alıkoyamaz mıydı? O istediği şeye sahip olacak kudrette bir adam değil miydi? Niçin tereddüt ediyor? Niçin bu isteği daha ciddiyetle ortaya atmıyor? Niçin Celile'ye kal diyemiyordu? Böyle bir teklif yapsa Celile'nin bunu tereddütsüz kabul edeceğine emniyeti vardı. Bunu hissediyordu ve bundan korkuyordu. Niçin bundan korkuyordu? Ahmet kimdi? Celile'nin Ahmet'in yanında hakikaten mesut ve hakikaten itibarlı olmasına imkan var mıydı? Ahmet bugün kendisine peşkeş çektiği bu kadını yarın bir başka iş ve bir başka menfaat için acaba hangi erkeğe peşkeş çekecekti? Acaba kendi yardımıyla oldukça kârlı olan bu işi başardıktan sonra Ahmet artık karısını bir yem gibi ortaya atmaktan vazgeçecek miydi? Bütün İstanbul Ahmet'in nasıl bir adam olduğunu görmüyor muydu? Hem Ahmet hayatını ne kadar düzeltirse birkaç bin liralık sonradan görmeyle kendisi gibi bir şahsın Celil'e verebileceği hayat arasında elbette ki büyük bir fark vardı. Ve bu fark Muhsin'in lehineydi. Ahmet'in karısı daha yükselmek, daha zengin olmak için kendisini şunun bunun kolları arasına atabilirdi. Fakat Muhsin'in metresinin bütün arzuları o kadar iyi tatmin edilirdi ki artık o bu nevi kötü hesaplı işlere karışmaya ihtiyaç hissetmezdi. Ve Celil'e Muhsin'i sevse de, sevmese de muhakkak ki Ahmet'e tercih edecekti. Ve tercih edeceğini de açıkça gösteriyordu. 11 senelik kocasına karşı en ufak bir bağlılığı yoktu. Onu terk etmekten çekinmeyeceğini hiçbir şey söylemediği halde Muhsin'e ihsas etmiş, Muhsin'e bir emniyet olarak telkin etmiş bulunuyordu. Celil'e Muhsin için korkunç bir kadındı. Bugün kocasını bu kadar kolaylıkla bırakabilecek hissini veren bu kadın, yarın herhangi bir sebeple kendini terk edemez miydi? Hayır, Celile'ye itimat edilemez. Ona isim ve şeref emanet edilemez. Onu sevmek, sade sevmek lazımdı. O kadar. Fakat ciddiye alıp hayat arkadaşı yapmak bir cinnet olurdu. Ve Muhsin bir çılgın değildi. Muhsin'in bütün düşüncesi, Celle'yi yanında alıkoymak üzerine tekasüf, yoğunlaşma ediyordu. Celil'e Muhsin'in yanında kalmak için kocasını terk etmek istiyordu. Peki bunun sebebi neydi? Sadece aşk mı? Yoksa? Celil'e muhakkak kendisini seviyordu. Bu münasebete nasıl bir fikirle başlamış olursa olsun, Celil'e kendi oyununa kendi yakalanmıştı. Bir daha gelme dediği gün, ne kadar korkmuş, ne kadar ağlamıştı, nasıl hıçkıra hıçkıra ağlamıştı, dayak yiyen öksüz bir çocuk gibi, kapı önüne atılan kimsesiz bir çocuk gibi. Bu gözyaşları da acaba yalan mıydı? Celil'in böyle gözyaşları dökmekte ne menfaati vardı? Kocasının işi artık olmuş bulunuyordu. Muhsin ona gitme dediği zaman yüzü güneşli bir bahar sabahı gibi ışıldamıştı. Gözlerinde ne müthiş bir saadet manası yanmıştı. Kalayım mı? Ve Muhsin lakırdıyı değiştirmek kudretini nasıl bulabilmişti? Oh Celile, hakikaten müthiş bir kadındı. Onu Muhsin'e bağlayan his bir ihtiras da olsa, bir menfaat de olsa, bir aşk da olsa yine müthiş bir kadındı. Hislerinin frenini tutamayan, istediği hedefe doğrudan doğruya giden bir kadındı. 11 senelik kocasını, kendisine tapar gibi görünen, kendisine köpek gibi yaltaklanan kocasını hiçbir vicdan azabı duymadan terk edebilecek bir kadın. Muhsin hissetmişti ve buna hiçbir şüphesi yoktu. Eğer o akşam gitme diye daha ciddi bir şekilde söylemiş olsaydı, o zamandan beri Celil'e yanında kalabilmiş olacaktı. Celil'e bütün hayatıyla oynuyordu. Hiçbir başka hesabı, hiçbir başka alakası, hiçbir başka düşüncesi yok gibi bütün hayatıyla oynuyordu. Bir söz ve bir teklifle senelerden beri kurduğu yuvayı, yaptığı hayatı yıkabilecek kudrette bir kadındı. O bunu yaptıktan sonra Muhsin'in buna karşı ne yapacağını, kendisine karşı nasıl hareket edeceğini bilmiyor, hatta düşünmüyordu bile. Muhsin'e bu kadar itimat etmesine nasıl bir sebep vardı? Muhsin'le doğru dürüst konuşmazdı bile. Muhsin'i tanıdığını iddia edemezdi. Tanıştıkları günden beri Muhsin'i üzen fikirlerin, kendi hakkında beslediği şüphe ve daha beteri olan kanaatlerin ne olduğunu bilmiyordu. Kendisi de onu tanımıyordu. Ahlakı, düşünceleri, manevi şahsiyeti hakkında en ufak bir malumatı yoktu. Nasıl bir adamdı, ne düşünürdü, ne severdi, neden nefret ederdi, neye inanır, neye inanmazdı, neye kıymet verir, neye ehemmiyet vermezdi? Bütün bunlar üzerinde Celil'e bir saniye bile zihin yormamıştı. Celil'e onun bakışını, Celil'e onun beyaz saçlı başını, sıcak ahenkli sesini seviyordu. Celil'e onun kuvvetli kollarını seviyor, Celil'e sadece onun nevaziyeşlerini, sadece onun sevgisini seviyordu. Yoksa onun manevi şahsiyetine güvenilir veya güvenilen bir adam olduğuna dair en ufak bir fikri yoktu. Manevi meziyetlerine itimat ve hayranlığı yoktu. 6 aydan beri seviştikleri halde birbirlerini daha iyi tanımak için hiçbir teşebbüste bulunmamışlardı. Muhsin'in onun hakkında hakikat olmamasını temenni ettiği peşin hükümleri vardı. O Muhsin hakkında hiçbir şey düşünmüyordu. O Muhsin'i seviyordu ve onun yanında olmak için eski hayatını yıkmaya razıydı. Muhsin onu daha ne kadar zaman sevecekti? Muhsin ona hiçbir zaman, hiçbir vaatte bulunmamış, ebediyen, ölünceye kadar gibi vaatleri en çılgın dakikalarında bile söylememişti. Muhsin ona hiçbir şey vaat etmemişti. Hiçbir zaman bir taahhüte benzeyen bir söz söylememişti. Celil'e de ona hiçbir zaman, hiçbir vaatte bulunmamış, kendisini ona bağlayan duyguları ona anlatmaya, hislerini ve kendisini sevdiğine tanıtmaya gayret etmemişti. Hep susmuş ve hep sevmişti. O kadar. Muhsin ona gitme dese ve o da Muhsin'in yanında kalsa, bu hayat ne kadar sürebilir? Muhsin onunla ne kadar zaman beraber yaşardı? Muhsin onu daima sevecek miydi? Muhsin ondan bıkmayacak mıydı? Ahmet'ten ayrılırsa Muhsin onunla evlenecek miydi? Bunları hiç düşünmüyordu. Bunları hiç hesap etmiyordu. Muhsin'i sevmesi, Muhsin'i istemesi, Muhsin'e iştiyakı bir takım hesapların ve planların neticesi değildi. Muhsin'i seviyor, onun yanında olmaktan büyük bir saadet duyuyor ve işte bunun için Muhsin'in yanında ve yakınında mümkün olduğu kadar uzun müddet kalabilmek için her çılgınlığı yapmaya hazırdı. Muhsin'i sevdiği için mümkün olduğu kadar uzun bir zaman onun hayatını paylaşmak istiyordu. Muhsin'i sevdiği için onun yanından uzaklaşmak ona güç geliyordu. Hakikaten Celil'e hislerinin tamamıyla esiriydi. Hakikaten Celil'e bir çılgın gibi ne yaptığını, neler yaptığını bilmiyordu. Muhsin'in ağzından çıkmış olan söz sanki mücessem, cisimleşmiş bir şeymiş gibi daima ve daima aralarındaydı. Artık bu söz bir daha kaybolmamıştı. Bir daha hiçbir zaman tekrarlanmamış olmasına rağmen ikisi beraber neredeyse ve ikisi ayrı ayrı nerede bulunuyorsa orada duruyordu. Gitme. Kalayım mı? Bu muhakkak bir gün tahakkuk edecekti. Muhakkak bir gün Muhsin onun vücudunu saran kollarını açmak cesaretini gösteremeyecek ve bir gün o kolları arasından tıyrılırken bir imdat işareti gibi bu söz odaların içinde çınlayacaktı. Gitme. Veya muhakkak bir gün Celil'e bütün kadınlığı, bütün çocukluğu ve bütün isteğiyle ona sokulacak ve bin saadet vaat eden bakışlarla gözlerin içine bakarken korkak ve kandırıcı bir sesle soracaktı. Kalayım mı? Ve kalacaktı. Bu mukadderdi. Bugünün yaklaştığını ikisi de hissediyordu. Ve onun için Muhsin vedaları kısa kesiyordu. Ayrılırken onun gözlerinin içine bakmamaya, onu kolları arasında daha uzun tutmamaya gayret ediyordu. Bu kadın artık o kadar Muhsin'indi ki, onu isterse kocası olsun, Bir başka erkeğin yanına yollamak Muhsin için bir şerefsizlik, bir namussuzluk, bir küçüklük olmaya başlıyordu. Ahmet pek kısa bir zamanda kendi üstüne çökeceği muhakkak görünen bu felaketi görmemekte adeta inat ediyordu. Celile artık kocasına tamamıyla yabancıydı. Eve geldiği bir gün yatak odalarının ayrılmış olduğunu gördüğü zaman bile bunu yeni hayatlarının, kibar ve zengin hayatlarının tabii bir neticesi telakki etti. Bu hale biraz değil fazla canı sıkıldı. Fakat Celile'ye bir şey söylemedi. Çünkü karısının kibar muhitlerde adet böyle olduğu için bunu böyle yaptığından emindi. Koskoca müteahhit Ahmet, küçük banka memuru Ahmet gibi karısıyla bir odada yatıp kalkamazdı. Beyefendinin ve hanımefendinin ayrı ayrı birer odalarının olması şarttı. Celile yeni hayatlarının icabı olan bu değişikliği yapmıştı. Başka türlü olması ayıptı herhalde. Celile'nin artık kendisine karşı tamamıyla yabancı oluşunun da inat edercesine farkına varmıyordu. Her şeyi hüsnü tevil ediyordu. Söze güzel bir anlam vermeye, iyiye yormaya çalışma. Celile evde dalgın ve hevessizdi. Ne yeni hayatları, ne yeni eşyaları, ne yeni esvap ve mücevherleri onu oyalayabiliyordu. Onu böyle yorgun, kırık ve hevessiz gören Ahmet hiçbir şeyden şüphelenmiyordu. Sadece acaba hasta mı diye düşünüyordu. Ve sonra işlerinin kasırgası arasında bu endişesi bir tarafa savruluyor ve yine kendi meşguliyetleri bütün zihnini dolduruyordu. Ahmet'in Celile'ye bitmez tükenmez bir itimadı vardı. Celile kocasının bu itimadını uzun evlilik seneleri içinde sakin ve sadık hayatıyla kazanmış bulunuyordu. En tecrübesiz ve en genç senelerinde karıların en sadığı olan Celile'nin birdenbire değişebileceğini hiç düşünmemişti. Ve bir gün gelip onu aldatabileceğini katiyen tahmin edememişti. Celile günün birinde onu sevmeyebilirdi. Fakat aldatmak asla. Celile'nin esasen onun karısı olmaya razı oluşu ve karısı olmakta devam edişi kendine karşı olan sevgisinin büyük işareti değil miydi? Celile gibi harikulade bir kadın eğer sevmese niçin kendi gibi bir erkekle yaşamaya razı olurdu? Ahmet Celile'nin yanında neydi? Bir hiç. Onu Celile'ye yaklaştıran, Celile'nin hayat arkadaşlığına yükselten şey talihiydi. Ve eski banka memuru kocasını bir gün bile aldatmayı düşünmemiş olan bir kadın, 11 senelik bir izdivaç hayatından sonra neden birdenbire, şimdi çok itibarlı ve bir hayli zengin olan kocasını aldatmaya kalkışıyordu? İşte böyle düşünen Ahmet'in karısını kıskanmaya, karısından şüphe etmeye ihtiyacı yoktu. Celile kadınların en dürüstü ve en namuslusuydu. Eğer Ahmet onu hiç kıskanmıyorsa bu onun karısına karşı duyduğu sonsuz itimattan ileri geliyordu. Celile'yi kıskanmak Celile'ye hakaret olurdu. Ahmet için karısı bütün kusurlardan, bütün zaaflardan ve bütün ahlaksızlıklardan münezzehti. Celile hiç kimsenin karısıyla, evet hiçbir kadınla mukayese edilemezdi. İşte Ahmet bunun için Celile'nin hal ve hareketlerinde, kendisine karşı günden güne artan yabancılığında bir gayri tabilik hissetmiyor, hiçbir şeyden kuşkulanmıyordu. Bütün İstanbul Celile'nin Muhsin'in apartmanına her gün devam ettiğini, fütursuzca oraya girip çıkarak kendisini gizlemeye bile çabalamadığını biliyordu. Fakat bu dedikodu hiçbir zaman aldatılan kocaya anlatılmadığı için Ahmet bütün İstanbul'un bildiği bu maceradan habersizdi. Bunun için karısı ile Muhsin'in aralarında bir münasebetin mevcudiyetini öğrendiği gün onun için çok müthiş, çok felaketli bir gün olacaktı. Celile kocasına bu hakikatin nasıl bir darbe olacağını düşünmüyordu bile. Sonsuz bir egoizm içinde yalnız kendini ve yalnız aşkını düşünüyordu. Ve Ahmet'i bir an bile aklına getirmiyordu. Onu hayatından daha şimdiden silmiş gibiydi. Ona acımak dahi istemiyordu. Odalık değiştiren eski bir paşa gibi terk edilmenin gözyaşı dökebileceğini hiç hatırlamıyor, daha doğrusu hatırlayabilse bile umursamıyordu. 11 senelik kocası birdenbire onun nazarında bir yabancı oluvermişti. Celil'e ne zaman ve nasıl onu hayatından böyle silmiş olduğunu bilmiyordu. Ve şimdi onu kalbinden böyle sildiğinden beri onu hiçbir zaman sevmemiş olduğunu, ona karşı hiçbir zaman yakınlık duymamış bulunduğunu hissediyordu. Onunla olan 11 senelik hayatını inkar ediyordu. Eğer Ahmet'e karşı kalbinde bir duygu varsa bu bir hiddet olabilirdi. Onun vaktiyle karşısına çıkmış olmasına ve hayatına girmiş bulunmasına çok kızıyordu. Onun mevcudiyeti, onun kendi kocası olması, Celile'nin daima Muhsin'in yanında kalmasına maniydi. Ahmet artık Celile'nin nazarında bir koca değil, bir bağdı, bir zincirdi. Celile Muhsin'in kendisini her zaman bir yanında alıkoymak arzusunu, ciddiyetle izhar etmeyişinin sebebini onun Ahmet'e karşı duyduğu merhamette buluyordu. Evet, Celile için Ahmet sadece bir maniydi. Hepsi o kadar. Celile inanılmaz bir merhametsizlikle Ahmet'i kendinden uzaklaştırıyor ve onu kendisine bağlayan bütün manevi bağları birer birer ve hiçbir vicdan azabı duymadan söküp atıyordu. Ahmet, Muhsin'in Celile'yi yanında alıkoymasına mani olabilirdi. Fakat eğer Muhsin Celile'ye "Gel, kal, gitme" diyecek olursa, yani Ahmet Celile'nin Muhsin'in yanında kalmasına mani olamazdı. Halbuki Muhsin için Ahmet bir rakip, Celile için 11 senelik bir kocaydı. Kocasıyla aralarında itiraf edilmemiş olan bu münasebetin bulunuşu Celile'yi çok rahatsız ediyordu. Ahmet'e kendisinden ne kadar soğuduğunu, ondan ne kadar uzaklaştığını, onu nasıl sevmediğini ihsas edecek bir sürü şey yaptığı halde Ahmet bir kere olsun ondan bu yeni tavır ve hareketleri hakkında izahat almak istemiyor, hiçbir şeyi görmemek hususunda adeta inat ediyordu. Eğer kendisine bir defacık bir şey sorsaydı, Celile tek şeyi değil her şeyi itiraf edecekti. Çünkü aralarındaki bu sır Celile için bir ızdıraptı. Celile için en rahat şey bunu, evet her şeyi, her şeyi Ahmet'e anlatmak, ona her şeyi söylemekti. Ahmet'i sual sormaya mecbur etmek için günün birinde yatak odalarını ayırmıştı. Fakat Ahmet bunun hakkında tek söz söylememiş ve bu vaziyeti olduğu gibi kabul etmişti. Celile tek şey istiyordu: Ahmet'e izahat vermek. Gelmesi mukadder olan bu anın bir an evvel gelip çatmasını istiyordu. Artık bu garip vaziyete bir nihayet verilmesi lazımdı. Artık her şeyin meydana çıkması, namuslu ve dürüst insanlara yakıştığı gibi her şeyi açıkça konuşmak lazımdı. Bazen Muhsin'in yanından eve döndüğü zamanlarda içi çılgın hamlelerle dolu oluyordu. Kocasını karşısına almak, parmaklarıyla yakasını kavrayıp onu sarsarak "Ahmet, kör müsün? Görmüyor musun? Anlamıyor musun? Bir başka erkek seviyorum ve şimdi sevdiğim o erkeğin yanından geliyorum. Ve yine hemen şimdi senin yanından uzaklaşıp ona gitmek istiyorum" diye bağırmak istiyordu. Fakat yaratılışı ve durgun tabiatı bu neviden jestler yapmasına maniydi. Çünkü Celile en büyük çılgınlığını bile en makul bir işi yapar gibi sakin sakin yapan, fazla söz ve fazla jest yapmadan en büyük çılgınlıklarını işleyen kadınlardı. 13. ayrımın sonu, sayfa 159.